Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Gidişat programında Ekrem Türk Yılmaz'la birlikte GARE operasyonu nedenleri ve sonuçlarını konuşacağız. Türkiye GARE'de inanılmaz başarısız. Mısır'ın bir dönem bir rehine kurtarma operasyonu vardı. Bütün rehineleri öldürmüştü. Hatırlar mısın onu?
Evet. Evet,
Entebbe miydi? Neydi o? Evet. Hatta o zaman İslamcılar tarafından mı rehin alınmaktan daha kötü ne var deyince de Mısırlı komandolar tarafından kurtarılmak diye bir laf çıkmıştı. O kadarını hatırlar mısın bilmiyorum. Şimdi Türkiye öyle bir konumda. Hatta operasyonun başarısızlığından İçişleri Bakanı'nın bile rahatsız olduğu, bize bıraksalardı biz bunu çok başarıyla yapardık dediği iddia ediliyor. Gazete duvara düşmüş bir haberdi az önce kulis haberinde. Ama bilinen gerçek şu, dünya farkında. İşte Amerika Birleşik Devletleri önce çok tedbirli bir açıklama yaptı. Ardından Türkiye'nin tam saha presi sonucu PKK sorumludur diyen ama PKK öldürmüştür demeyen bir açıklamayla yetindi. Dışişleri Bakanlığı Amerikan elçisini çağırdı protesto için. Elçinin gidip gitmediği belli değil. Türk medyasına göre gitti ama sonradan akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanı ile görüştüğü ve PKK'nin sorumlu olduğunu teyit ettiğine dair elçilikten değil, Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Milli Savunma Bakanı'nın biraz çaresiz olduğu anlaşılıyor. Bir de bugün işte Türk medyası bile, yani devletin tek yanlı ajansı şeklinde sesini duyuran medya, orada ölen Türkiye sivil diyor çok ilginç bir şekilde, askerlerin aileleriyle görüştü ve aileler çocuklarının cenazesini göremediğini ifade etti. Dönüp baktığımızda orada PKK'nin bu üç askerler, rehineler kimyasal gazla öldürüldü iddiası var. Cenazelerin ailelerden gizlenmesi, hatta Sözcü gazetesindeki bir habere göre sadece yüzünün gösterilmesi, başlarından vuruldukları iddiasının çok doğru olmadığını, kimyasal silah iddiasının çok daha gerçekçi olabileceği gerçeğini gündeme getiriyor. GARE bize ne anlatıyor?
Vallahi GARE aslında biraz böyle şu andaki Türkiye'deki sistemin, rejimin böyle bir MRI gibi, yani hani bütün aslında her şeyini anlatıyor. Devletin nasıl işlediğini anlatıyor veyahut da işlemediğini anlatıyor. İşlerin nasıl yürütüldüğünü anlatıyor. Ayrıca siyaset yapmadaki önceliklerin ne olduğunu çok anlatıyor. Tabii bir de anlatamadıkları var. O anlatamadıkları da sistemle ilgili çok şey anlatıyor. Mesela perde gerisinde ne olduğu, niçin şu anda böyle bir operasyon için karar verildi, başka bir zaman değil. Bunlar da tabii ki rejim bileşenlerinin koridorlarındaki deva süre giden karmaşık ve açıkçası diyelim ki köşe kapmaca oyunlarının da bir uzantısı. Bunların da etkisi olmadığını düşünmek mümkün değil. Şimdi şey açısından söylediniz, siz Mısır örneğini verdiniz. Bir de Putin örneği vardı, biliyorsunuz, hatırlarsınız, bu tiyatro salonunda bir kurtarma
büyük
yapıldı.
Büyük ölü müydü orada?
Evet, evet. Yani o aslında daha benzer burada.
Evet, biraz orada bilerek öldürme ama vardı değil mi?
Ya şimdi şöyle bir şey var. Yani
orada
içeridekiler...
kurtarma çabasından çok bilerek bir katliam şeyi var.
Vallahi burada kurtarma çabasının nerede olduğuna beni birisi ikna ettiği zaman ben farkı söyleyeceğim. Yani burada acaba esir durumdaki askerleri, polisleri, MİT görevlilerini kurtarmanın nasıl, yani ikna edici bir şey söyledikleri zaman ben de tersini düşüneceğim. Orada sanırım bir ulaşmışlardı rehin alınanlardan birine. Yani eğer hükümetimiz, hükümet bırakırsa yaşayacağız diye gibi bir şey söylemişti. Yani şu andaki durum bu. Çünkü şimdi bu işin bir tarihi var. İki tarafında bir tarihi var. Şimdi biz bir savaştan bahsediyoruz. Bu savaşın tarafları var. Şimdi bu işin tabii ki retorik kısmı var. İşte terör örgütü, resmi işte birisi devlet bir taraftır. Ama şimdi işin özüne inersek burada bir savaş yürüyor. Bu uzun süre işte düşük yoğunluklu bir çatışma dendi. Bu Suriye'deki gelişmelerden sonra artık ülkeler arası savaş gibi savaşılıyor bir yanıyla. Yani Kürt meselesinin artık şu anda aldığı görüntü ülkeler arası savaş gibi artık. Yani çünkü bahsettiğiniz güç büyük alanları, büyük nüfuslu alanları kontrol eden bir güç. Şimdi eğer bu savaş kaydına bakarsanız, şimdi ilk başta hani PKK'nin tertemiz bir savaş geçmiş olduğunu söylemek mümkün değil. Hiçbir savaşın gücü mümkün değildir. Ancak PKK'nin bu tür bir eylemi de yok. Yani onu da görüyoruz. Yani esir alınan bir kişiyi infaz ettiğine ilişkin bir kayıt yok. Bizim bu bildiğimiz tarihinde özellikle şey açısındansa yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi görevlisi ise yok. Onun dışında var tabii muhbir vesaire diye aldıklarından öldürdükleri örnekler var. Ama
kendi içinde var.
Yani kendi içinde var. Bunları söyleyebilirsiniz. Ama çünkü öbür türlü bu anladığım kadarıyla organizasyon için büyük de bir şey yani kendisini kendi vitrini gibi gördükleri bir şey. Yani işte 1995'te Cenevre Sözleşmesi'ne uyacaklarını açıkladılar. O günden bugüne işte bu gibi durumlarda sürekli uluslararası tarafları denetlemeye çağırdılar. Ayrıca rehin aldıkları hiç kimse de serbest bırakıldıktan sonra kötü muameleye maruz kaldık vesaire demedi. Şimdi devletin şeyine baktığımız zamansa PKK'den ele geçirdiklerine nasıl muamele ettiğini bir kenara bırakıp yani iki gücü o noktada kıyaslamayı bir kenara bırakıp kendisinden esir düşenlere nasıl muamele ettiğini yani kendi askeri polisi esir düştüğü zaman nasıl muamele ettiğine bakarsak o da bize ilginç bir tablo sunuyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devlet geleneğinde esir düşmek, kirlenmek gibi algılanıyor. Yani sizin saflığınızın bozulması. Hani çok daha vahim benzetmeler yapmak istemiyorum. Ama hani
zaten sivil diyorlar yani bu insanların PKK'nın eline düştüğü an itibariyle devletle bağı kesilmiş hepsinin.
Tabii. Polis. Yani,
zaten bir tanesi önce vahim bir şekilde KK ile atılmış PKK'nin.
Oraya da geleceğim. Şimdi Mehmet Ali kimdi soyadı şimdi?
Meclis başkanıyken Mehmet
Meclis Şahin. Başkanı, evet. Evet Şahin. Yani hatırlarsınız şey demişti. Ölselerdi keşke demişti. Yani esir düşeceklerini ölseler demişti. Şimdi nereden çıktı bu bizim rehine aşkımız, asker kurtarma aşkımız? Bu yok, bu tarihinde yok bunun benzeri bir şey. Ve Gare gibi çok riskli bir alandı. Buna niye girişiyorsunuz şu anda? Şimdi o zaman biraz başka daha geniş bakmakta fayda var. Yani ve oraya gitmeden önce şunu söyleyeyim. Yani eğer siz bu şeylere bakarsanız, kaydına bakarsanız iki grubunda, iki tarafında bugüne kadar bu gibi meseleler etrafında nasıl davrandıklarına bakarsanız şunu net söyleyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti esir düşmüş kişilerinin kıymetini, canını, itibarını çok düşünen bir yani bir defa itibarsız olduklarını düşünüyor.
Yani İsrail'den çok farklı bir tavrı var.
Kesinlikle, kesinlikle. Bunu şey yapmayalım. Şimdi tutup, yani dolayısıyla bunu bizim işte rehin düşmüş, artık nasıl ifade ediliyorsa, el alıkonulmuş askerlerimizi kurtarmak için biz şey yapıyoruz, söyleyin siz, büyük bir operasyona girişiyoruz vesaire gibi. Yani bu çok resme uymuyor. Yani Türkiye'nin bu işteki 1993'te sanırım ilk alıkoyma eylemi oluyor. İlk esir alma eylemi oluyor. O günden bugüneki şey hiç o yönde değil. Çünkü genelde de zaten ara bulucular, giren işi araya girenler devletin neyse artık yapın demesiyle ya ihadelidir, ya HDP'li milletvekilidir, ya mazlum değerlidir. Ya bakın bunun şeyi de var yani. Hiçbir zaman gidip askeri operasyonla biz kurtardık vesaire böyle bir şey yok. Yani bunun örneği de yok. Öbür taraftan da öldürme yok. Çünkü öldürme tamamen anladığım kadarıyla siyaseten zarara gördükleri bir şey. Yani hani kendisini meşru bir savaş tarafı olarak sunmaya çalışan bir organizasyon için çok akıllıca bir şey değil. Yani bu Dolayısıyla şu anda Türkiye Ankara tarafından anlatılan hikayeyi şüpheli yaklaşmamız için yeteri kadar elimizde tarihi done var. Yani bu işin tarihinden gelen done var. Şimdi peki niye şu anda yapıyorlar? Bu defa niye yapıyorlar da ne yapıyorlarla beraber? Niye şu anda yapıyorlar? Şu andaki gerilimler ne? Bence Türkiye ile ilgili şeyleri konuşurken, bu gibi hamleleri konuşurken, bu gibi hamlelerden bahsettiğimizde büyük kriz anlar. Yani bu sürekli işte krizle yaşayan, krizle krizi çözmeye çalışan bir rejimden bahsediyoruz. Böyle ufak sessizlik anları oluyor. Bir en fazla işte diyelim ki bir ay sürebilir, 1,5 ay sürebilir. Ondan sonra bir şey patlıyor ve bundan sonra peş peşe patlamalar oluyor dikkatinizi çekerse. Bu da onlardan biri. Yani şu daha önce konuştuklarımıza bağlarsak, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki şu andaki iktidardaki iş başındaki rejim Türkiye ile beraber topyekun çöküşe doğru gidiyor ve bu tek yön. Yani Türkiye'de işlerin rejim açısından iyiye gitmesi gibi bir durum, toparlama gibi bir ihtimal ben gerçekçi görmüyorum. Peki şu anda ne oldu? Ve veyahut da bu gibi hamleleri nasıl anlamak lazım? Bence birçok bileşeniyle, tek bileşeniyle anlamamak lazım. Birincisi tabii ki çok önemli bir bileşeni, rejim bloku içerisinde neler oluyor? Bunu iyi bakmak gerekiyor. İkincisi uluslararası bağlamı ne? Buna çok iyi bakmak gerekiyor. Üçüncüsü iktidar blokunun Türkiye içindeki konu siyaseti ne o anda veyahut da öncelik diye sundukları şeyle. Bunların hepsinin içinde şunu söyleyeyim. Ortak bir yanları var. Hepsi anlık olaylara, anlık krizlere, daha büyük krizle çözme yönünde bunlar hamleler. Yani hiçbiri çok böyle stratejik falan değil. Şunu söyleyebiliriz.
Yani meselesi... bu olmak üzere olan birinin kendini kurtarmaya gelenleri bile suya çekmesi gibi bir şey.
Kesinlikle. Gibi. Kesinlikle. O benzetmeyi yapabilirsiniz. Ama şunu söylemiyorum. Kürt meselesiyle evet hep günü kurtarmak üzerine ve hiç de ideolojik olmayan, doktrinler olmayan bir hatta yürüyen bir rejim bu. Bir istisnası Kürt sorunudur. Yani Kürtlerin Kürt olmak üzerinden siyasi temsiliyetini tanımamak ve Kürtlerin statü kazandığı her alanı kendine tehdit görmek konusunda tutarlar. Bunu bir kenara bırakırsak hepsi anı kurtarmak. Ama yani bu hamle daha çok anı kurtarmak. Şimdi rejim içindekine başlarsa bence burada çok göze çarpan bir şey. Bütün operasyonda da çok önde görünen bir kişi Hulusi Akar. Çok yani hani bir de bu operasyonun yapılışına ilişkin bangır bangır geldi. Yani işte Akar'ın biliyorsunuz yakın dönem ziyaretleri, görüşmeleri ve bunlar hep yansıtılıyor, basına yansıtılıyor. Görünmesi isteniyor. Bakın şimdi bu çok önemli bir şey. Görünmesi isteniyor. Yani bu işi bu kişinin yaptığı görünmesi isteniyor. Orada aktif olduğu, organize edildi. Yani çünkü bunu yapmanın bin bir yolu var. Öbür türlü Cumhurbaşkanı müjde sözü veriyor. Sonra açıklanamadı o müjde tabii ki. Şimdi ben birincisi Hulusi Akar'a dönersek, Hulusi Akar'la ilgili bilmiyorum, tabii ki bilmiyorum diye kesin siz de yakından takip ettiniz. Bu Tuğ General Serdar Atasoy etrafında bir yakın zamanda hem ulusalcı diye tabir edilen hem de AKP'nin kendi parti geçmişinden gelen unsurların ortaklaşı olarak odağa koydular Hulusi Akar'a. Bu kişinin terfi edilmesi ve bu kişinin cemaat yapılanmasıyla ilişkisi etrafında. Şimdi bence bu olayın bu gibi böyle apar topar ve bu kadar pervasızca ve hesapçısızca yapılmasının bir sebebi ben bu olması gayet muhtemel. Ve dediğim gibi daha önce konuştuklarımızdaki gibi maalesef...
Yani bir gündem değiştirme çabası mı Hulusi Akar?
Bence Hulusi Akar'ın itibar kazanma, kendisini bir beladan kurtarma çabasının mutlaka bu işte bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Mutlaka. Yani çünkü hani hatırlarsınız
zaten...
Ama
yani zaten... o zaman Cumhurbaşkanı niye kahkahalar atarak 13 askerin ölümü
oraya geleceğim.
Yorum
oraya
yapıyor.
Geleceğim.
Bir evladını kaybetmiş anneyi hiç içi sıkılmadan, utanmadan telefonla arıyor ve yorum istiyor. Yani sevinmesini bekliyor.
Evet.
Kendi çocuklarına yani ben... bedelli askerlik yaptırmış biri bir anneden, gariban bir kadından oğlunun ölümünden mutlu olmasını istiyor. Bu nasıl bir mantık? Yani nasıl şimdi bir efendim, insanlık?
Efendim şöyle söyleyeyim. Şimdi birincisi Hulusi Akar kısmında ben bunu bir sebep olarak söylemedim. Demin üç bağlamda bakmak lazım dedim. Bir bağlamı bu. Bir bağlamı bu. Şimdi sizin bahsettiğiniz de çok ilginç bir noktaya bahsediyorsunuz. O da şu. Rejimin nekropolitikası yani ölüm siyaseti. Bu iktidarın yani ölümle çok yakın münasebet. Ölüm merkezli neredeyse bir siyasi çizgi izlediğini söylemek bile mümkün. Ve ilginç bir şekilde kullanıyor. Ölümü kullanmayan siyasi rejimler azdır. Özellikle bu şu andaki karşı karşıya kaldığımız gibi, şu anda Türkiye'de olduğu gibi bir kendisini diyelim ki tırnak içerisinde söylüyorum devrimci gören yani hem sosyal hayatı, siyasal hayatı, kültürel hayatı kökünden değiştirme hakkı meşruiyeti gören ve bunu da kan can bahası edindiğini düşünen rejimler için ölüm siyaseti çok daha merkez. Yani ne bileyim yaşasın ölüm sloganlarını hatırlıyoruz değil mi geçmişte? Efendime söyleyeyim şehitliğin kutsanması değil mi? Ölümün
yani bu sadece tabii AKP'ye has bir şey değil. Devrimci gelenekte de şehit düşmek
var. Var. Şey var. Ama işte
yani bugün AKP... şimdi bir Kürt yurttaşımız kendini yakmış Öcalan için. Yani bunun yanlışlığı üzerine vurgu yapan hiçbir Kürt siyasi hareket ya da medya organı da yok. O da yanlış. Onu da bir vurgulayalım.
Ya sanırım o konular tartışılıyor. Yani Kürtler arasında onun eleştirisi
yapılıyor. Yani bunu yapmayın. Yani, ama yani bunun yüceltilmemesi lazım. Büyük haber yapılmaması lazım. Yani bu.
Ben ondan öte bir şey söylemek istiyorum. O da şu. Bunlar bilindik şeyler evet. Bunlara katılıyorum. Ben ayırt edici iki özelliğine gelecektim rejimin. Ölüm siyasetinin. Çok farklı iki yanı daha var. Birincisi ölümü bir ödül olarak mutluluk olunması gereken, hedef gözetilmesi gereken, hatırlıyorsunuz bir çocuk şehit olma yani hani yine Cumhurbaşkanı'yla yani bir sanırım 5-6 yaşlarında bir çocuktu. Ve önüne hedef olarak şehit olmayı koyuyorsunuz. Şimdi bir farkı bu. Yani ölümü hedef koymak ve ölümden özellikle mesela artık öyle bir noktaya geldi ki rejim kendi ölülerinden çok mutlu oluyor. Bu çok ayırt edici bir özellik. Yani kendisinin silahlı güçlerinden artık nasılsa devlet güçlerinden birinin ölmesinden özellikle mutlu oluyor. Ve aslında Kürt Savaşı'nın yeniden başladığı dönemde en ilginç şeylerden birisi bu sefer özellikle ilk döneminde savaş hemen başlar başlamaz. Devlet kayıplarının daha önceki yani 30 küsür yıllık savaş tarihinde olmadığı orantıya ulaşması. Çok yüksek bir orana ulaşıyor. Yani rejim ölmeyi ve özellikle kendi unsurlarının ölümünü çok ilginç bir şekilde bundan çok büyük haz duyuyor. Bunu çok kullanışlı görüyor. Bu ayırt edici bir özellik ölüm siyasetinde. İkinci ayırt edici özelliği bu rejimin nekropolitikasının o da şu. Kendi ölümüyle tehdit etmek. Bunu da konuştuk sanırım. Bu iki özelliği çok ayırt edici rejim açısından. Dolayısıyla bu örnekte de net olarak görüyoruz. Yani ölüyor. 13 kişi ölmüş sizden. 3 kişi de açıklandığına göre operasyonu yapanlardan ölmüş ve Cumhurbaşkanı görüyor musunuz nasıl coştular diyor yani ve bunu gülerek söylüyor. Tabii bu şey hani bu gerçekten siyasi psikoloji üzerine çok şey söylüyor. Yani Türkiye'deki şu andaki siyasi psikoloji.
Yani Erdoğan'ın biraz Saddamlaştığını, Kaddafileştiğini görüyoruz çok hızlı bir şekilde. Yani normal bir ülkenin cumhurbaşkanı kalkıp bir parti kongresinde 13 askerin yani kendisinin sahip olduğu Sabah gazetesinde 13 şehidin olduğu gün Uludağ'da parti yaptılar diye gencecik çocuklara hedef gösterirken kendisinin kahkahalar atması, evladını kaybeden bir anayı gayet duygusuzca araması, tamamen yani bir başka boyuta geçmiş gibi, gerçeklikten kopmuş ve kimsenin acısına, açlığına, yoksulluğuna empati yapamaz hale gelmiş bir konumda gibi görünüyor.
Evet, yani şöyle diyeyim, gerçekten kopmak yerine paralel bir gerçeklik kurmuş diyelim. Yani kendisince çok manalı olan, çok gerçek olan ve bence zaten korkunçluğu da gerçekten kopmasından öte onu o paralel dünyanın gerçekliğine gerçekten inanıyor olması. Bu çok ürkütücü bir şey. Yani hani bazı sık sık görüyoruz ya, işte bizim dönemimizde işte ötekileştirme kalmadı, herkes hakkına kavuştu vesaire gibi şeyler çok yani inanıyor bence. Yani mesela burada da mesela bir coşku fikrine falan inandığını düşünüyorum ve bu daha korkunç hale getiriyor. Yani illaki bunun tamamen bir manipülasyon çabası olduğunu da sanmıyorum. Yani hani siyasi manipülasyon. Şimdi ikinci kısmına gelirsek, ikinci kısmı hani dedik ya, birincisi rejim içerisinde ne oluyor? Sanırım orada yani Hulusi Akar'ı iyi düşünmek lazım. Yani bu meselede onun şeyi. Şimdi ikinci kısmı...
Yani Hulusi Akar'ın cemaat bağı güç bilinen ve hemen itirafçı olan bir kişiyi bilmeden o posta getirmesi düşünülemez. Zaten yani kulislerde konuşulan Akar'ın kendisinin bizzat o ilişkisinin de çok güçlü olduğu, son anda bir şey yaptığı konusunda iddialar. Onu bilerek mi yaptı? Sonra niye bu adımı attı? Yani Akar bir anda farklı, yani Akar'ın başka bir planı mı var kafasında? Yani
valla şimdi onları tabii bizim bilmemiz çok zor. Ancak şu var, yani Akar'ın hani bir defa, yani 15 Temmuz'dan sonra zaten Akar'ı zor bir dönem beklediği çok açık. Çünkü oradaki muamma, oradaki rolü vesaire bu devam edecek tabii ki. Miktar içinde de bu ses dinlendiriliyor, seslendiriliyor. Yani bu yönü var. İkinci bir şey de şu, anladığım kadarıyla Akar halen NATO'cu kanadın bir unsuru olmak konusunda, yani olma ihtimalini açık tutan nadir isimlerden birisi. Ve bunun etrafında bir gerilim de var. Yani bu dolayısıyla ikinci kısma böyle bağlanıyoruz. Yani uluslararası kısmına böyle bağlanıyoruz. O da şu, Amerika'daki gelişmeler, yani Biden sonrası belirsizlik, o gelmeyen telefon ve yani bu bence Ankara'da çok çok tabii çok açık bir şekilde.
Yani yarın Biden'ın resmen göreve başlamasının 27. günü, 3 gün sonra, evet. 1 ay olacak ve hala... Evet. Evet. Erdoğan'la bir temas yok. Dışişleri Bakanı Blinken Çavuşoğlu'nu aradı ama eşit bir şekilde Yunanistan Dışişleri Bakanı Dandias'ı da aradı. Ve Çavuşoğlu'yla görüşmesi hakkında çok soğuk, mesafeli bir tweet atarken Dandias için bir zevkti, bir mutluluktu Dandias'la görüştüm diye duyurdu. Yani orada bunlar, eğer Ankara'da kaldı mı hala diplomasi diye bir kurum bilmiyorum, ama bu tweetleri, bu cümleleri okuyan birileri varsa o farkı herhalde görüp hissediyordu.
Valla Amerika ne yapacak ne edecek, bu bence halen hani ben yine de çok yani Türkiye'nin yani kesinlikle zor bir dönem bekliyor, ama o kadar da zor olmayabilir. Yalnız şu kesin, Türkiye'yi hani Türkiye diplomasisiz, diplomatik normlara, usullere vesaire bunları yok sayarak bu dış siyaset yapıyor. Avrupa bunu kaldırıyor. Avrupa bir bundan sonra ABD ile bunu yapamayacağı çok kesin.
Yani çok... Şimdi burada şöyle bir gerçeklik var. Amerika'nın özel olarak Türkiye ile, Biden yönetiminin diyelim, evet, uğraşmasına gerek yok. Bence yani hissiyatım, evet, Erdoğan'ın kişiliği yaptıklarından öte Biden yönetimini, yani bu konuda bir bilgim yok. Sadece bu bir aylık dönemdeki tavrına bakınca Trump-Erdoğan ilişkisine ilişkin ellerinde bir takım doneler var. Ondan dolayı bu kadar bir mesafe koyuyor.
Tabii ki, tabii ki, tabii ki.
Muhtemelen. Tabii. İkincisi de şu, yani ben Biden olsam, gelsem ve hukuk, insan hakları, işte bilmem ne söylemiyle gelsem, Halk Bankası'nda yapacak bir şeyim yok. S-400'de yapacak bir şeyim yok. Doğu Akdeniz'de. Yani Türkiye'yi, Erdoğan'ı mutlu edecek hiçbir hamlesi olamaz ki Biden'ın. insan haklarını görmezden geldiğini varsaysak.
Diye. Hayır hayır tam tersine. Ne kadar mutsuz edebilecek şey vardıysa, ne kadar rahatsız edebilecek nokta vardıysa hepsine basıyor Biden yönetimi ve Biden yönetiminde yer alan kritik isimler, Türkiye ile ilgili kritik isimler zaten bir kısmının McGurk gibi açıklama yapmasına gerek yok. Orada oluşuru zaten yeteri kadar bir gerginlik sebebi. Şimdi burada Türkiye'nin aldığı tavırsa sanırım şöyle. Birincisi ne varsa mümkün el altından yapmak ki biz yola gelmeye hazırız mesajını vermek için ABD'ye. Bir şekilde anlaşırız mesajını vermek için. Bunun işlemediğini gördükleri zamansa yaptıkları kavgayı ilk başta biz açalım. Biz ilan edelim. Biz onları müdahil olmaya yani beni normal olarak benle ilişki geliştirmeyen bir gücü siz olay yaratıp açıkçası söylersek oraya dahil etmeye çalışıyorsunuz. Ve Erdoğan'ın açıklaması şu bir şey çok ilginç bu operasyon hemen ardından söyledi. Artık kimse bize Irak'ta Suriye'de operasyonlarımızla ilgili kimse bize karşı bir şey söyleyemez, engel olamaz gibi bir şey. Bunun muhatabı belli tabii ki. Kime söylediği çok belli. Yani
yani buradan yola çıkarak Suriye'de yeni bir operasyon izni mi istiyor yoksa Biden'a gel benimle muhatap ol mu diyor?
Benimle kavga etsen bile muhatap oldu. Yani benimle anlatabiliyor muyum? Bir şekilde biz kavgayla da başlasak oradan bir şekilde. Çünkü bence burada esas ölçtüğü bu işi, bu Türkiye'nin tavrında ölçtüğü, Türkiye'deki huzursuzluğu ölçüyor. Büyük gerginlik ve huzursuzluk var ABD'nin tavrıyla ilgili. ABD'nin nasıl bir yol izlediğini ve çünkü aldıkları mesajlar bütün girişimleri, lobi girişimleri ters tepiyor. İşte en son senatörlerin şeyi, sonra Dışişleri Bakanlığı'nın sekreteri peş peşe gelen Türkiye'deki hak ihlalleriyle ilgili çok cesur açıklamaları ve daha önce duymadığımız gibi şeyler oluyor. O da nedir? Türkiye bir şey söylediği zaman, anti-Amerikan bir şey söylendiği zaman buna çok fazla muhatap olmuyordu değil mi? Yani çok fazla buna ilişkin açıklamalar gelmiyordu. Trump yönetimi dışında artık geliyor. Yani siz 15 Temmuz'u Soylu söyledi. O bence ona benzer bir tavır aslında bu. ABD'yi siz yani muhatap olmanın, ilişki kurmanın bir biçimi olarak kavga etmeyi kullanmak. Oradan
ama
başlayarak da getirmek.
Hulusi Akar kavgacı yani Soylu ile Hulusi Akar arasında Amerika konusunda da bir. Yani Soylu ne
ters,
kadar şeyse dal düz giden bir adamsa Hulusi Akar daha incelikli ama mesela orada ilginç olan Amerikan Savunma Bakanı da Hulusi Akar'ı hala muhatap almıyor.
Tabii tabii. Onu da kendisi de söylüyor.
Yani sen bu şeyden Hulusi Akar'ın bu AKP-MHP iktidarında bir çıban başı gibi görülebileceği şeyini mi söylüyorsun?
Ben görüldüğünü düşünüyorum. Ben o yaptı demiyorum ama şunu diyorum. Bu işin oluşunda önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Ve özellikle bunun da görülmesini istediğini düşünüyorum. Çünkü kendi bir defa hem konumunu sağlamlaştırmak için hem yakın zamanda kendisine gelen taarruzları geri püskürtmek belki de efendime söyleyeyim bir yanıyla da o işte hatırlarsınız o taarruzların hemen arkasından peş peşe röportajlar verdi.
Tabii kendi yine yandaş gazetecilere verdi tabii, ama belki senin söylediğin şu açıdan çok önemli. Yani sözcü gibi Soylu'ya daha yakın olabilen ya da işte İçişleri İsmail Saymaz gibi şeyle çok yakın olanlar Hulusi Akar'ı zorda bırakabilecek, kimyasal silah kullanılmış olacağına ilişkin kuşkuları arttırabilecek haberlere imza attılar. Yani
evet.
Soylu'nun elindeki gazeteci malzemesi şeyden daha kuvvetli anladığım kadarıyla.
Şimdi evet. Şimdi
Hulusi Akar'dan.
Evet evet. Şimdi ben onu aslında en sonunda gelmeyi düşünüyordum. Yani şimdi dedim ya size MRI'ini çekiyor şeyin rejimin. Şimdi bu operasyonu yapmak arzusunda veyahut da planında olanlar kadar bu operasyonun çok başarılı olmamasını isteyenler olabileceğini de düşünmek lazım bu rejim içerisinde. Çünkü o gibi klanlaşmış, o gibi aşiretleşmiş bir iktidar bloku var. Yani ve kavgalar yani her alanda sürdüğü gibi bu gibi bir devasa ve yani çok riskli bir şeyin operasyonun içerisinde sürüyor olabilir. Yani hem başından organizasyon aşamasında hem de sonra nasıl değerlendireceği noktasında. Hani kimin yani, çünkü bakın şimdi Cumhurbaşkanı da bir yandan bir güzel ölülerimizi seviyoruz, ölelim, ölünüz diyor ama bir yandan da maalesef başarısız olduk diyor. Şimdi bu başarısızlık oldu dediğiniz zaman bu başarısızlığın bir de adresi var. Ve işin ilginç tarafı bu bir savunma bakanı. Savunma bakanı şu anda bir bakanlığın çok genelkurmay başkanı gibi davranıyor ve hatta onu da geçtik. Bu operasyonun aktif olarak yani bizzatihi başındaki kişi olarak.
Tabii genelkurmay başkanı diye bir yere yok yani. Hulusi Akar genelkurmaya atanmış kayyum gibi hareket ediyor.
Evet. Şimdi ama görüyoruz ki ABD'ye bilmem bir şey yapmaya çalıştılar ama o çok fena ters tepti. Düşünebiliyor musunuz? İF geldi. Eğer bu dedikleriniz doğruysa geldi. Yani bunun yani bu...
Affedersin Ekten, o geri alınmadı ha. O açıklama duruyor yerinde.
Tabii,
onu da hatırlatmak lazım.
Tabii. Silinmedi. O orada bir defa söylendi ve kaldı. Kimse biz yani... bir yanlış bir şey açıklama yaptık falan filan demedi. Yani siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin açıklama, orada söylediği şu aslında, ikinci açıklama şu. Biz peki halen terör örgütü görüyoruz. Bunu söylüyor. Başka olayla ilgili bir şey söylemiyor. Yani PKK'ya ilişkin tavrımız değişmedi diyor. Size ilişkin bir şey söylemiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne ilişkin bir şey söylemiyor zaten Blinken'ın daha sonraki görüşmesinden veyahut da açıklamasından anladığımız. Şimdi
yani Blinken'ın açıklaması şu. Sorumluluk PKK'nindir diyor ama ölümlerden mi sorumlu yoksa kaçırıp o mağarada tuttuğu için mi sorumluya bir şey getirmiyor açıklık. Yani çok usta bir diplomat yani. Tabii. 40 yılını şeyde geçirmiş, diplomasi tünellerinde geçirmiş. Parlak bir adam, sıradan biri değil yani. Yani o Exxon'un CEO'su ya da Pompeo gibi paldır küldür biri değil. Çok nüanslara hakim bir adam.
O zaman ne anlıyoruz efendim? Birinci kısım ele yüze bulaştı. Yani Akar'ın eğer kendini kurtarmaya çalışıyorsa tümden ele yüze bulaştı. İkinci kısım ABD ile gerilim üzerinden bile olsa bir ilişki kurma, oradan toparlama çabasının da ele yüze bulaştığı, özellikle işte nota vermek için çağrılıyor, acaba riayet etmiş mi etmemiş mi geri, hani o bile belli değil ABD.
Şimdi ama senin söylediğin açısından önemli bir şey. Yani Türkiye geleneğinde Milli Savunma Bakanlığı'nın bir ülke büyükelçiliğini arayıp bir operasyon hakkında görüş alması bir, yani bildiğimiz bir yöntem değil. Yani
değil, tabii ki.
Anladığım şu ki bizzat Hulusi Akar büyükelçiyi aramış ve böyle bir beyanat alıp sonra yani Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına sorumluluk PKK'nindir dedi diye bir açıklama yaptırıp bunu medyaya vermiş. Yani bu bir çaresizlik ve panik gösteriyor aslında.
Çok fena. Çok kesinlikle. Şimdi üçüncü kısmına gelelim. Uzatmamak için söylüyorum. Çünkü her birini detay konuşabiliriz. Üçüncü kısmına
geldim. Ama yani bu konuştukça şey çıkıyor. Bizim böyle doğal karşıladığımız olayların aslında ne kadar farklı şeylere, yani senin söylediğini aklıma getirdi. Yani niye Milli Savunma Bakanlığı Amerikan Büyükelçiliğini arayıp Gara operasyonu ile ilgili
fikir
istiyor. Açık yani fikir. Dışişleri Bakanlığı zaten yapmış. Dışişleri Bakanları görüşmüş. Niye Milli Savunma Bakanlığı devreye girme? O bir panik göstergesi.
Hem panik göstergesi, hem Akar'ın kendini ileri atma göstergesi, hem de ABD ile ilgili tabii hani demin dediğimiz gibi yani oradan tek bir şey toparlama. Yani ABD'yi buradan dahil etme çabası. Yani aslında ABD'nin çok da aslında hani en başından çok ilgilendiği falan bir mesele olarak da çıkmadı bu. Yani bir farklı mesele. Şimdi üçüncü meseleye gelirsek Ergun Bey. Üçüncü kısmı da iç siyasete ilişkin. Yani rejim blokunun bunu şimdi nasıl kullanacak? İlk başta dediğimize dönersek. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kürt Savaşı etrafında genel olarak zaten hani daha Nazım'ın Kore şiirlerinde yani Türkiye Devleti çok fazla askerine kıymet veren bir devlet değildir. Hatta ölmesinden de çok rahatsız olmaz. Şu andakini fark eden bunu kutluyor.
Ölünüz zaten Mehmetçik yani ondan Anladım. Diyor yani. Ölü Mehmet gibi.
Tabii. Yani ölüm adayı. Bunun sıkıntı sorunu yok. Şimdi burada bu operasyon tabii ki hemen direkt akla getiren şey. Siz bu operasyonu yapıyorsanız her halükarda üzerine Böyle bir şey yapıyorsanız üzerine baskı bindireceğiniz grup çok bellidir. Hedef. Çok bellidir. İki kısımda ister başarılı olsun ister başarısız olsun. Şimdi şu da çok açık. Tepe taklak gidiyor. Yani rejimin itibarı ülke içerisinde, yani işte ne bileyim kamuoyu araştırmaları, bunlar ne kadar önemlidir, seçim, sandık ne kadar önemlidir ayrı tartışma olmakla beraber sonuç itibariyle siz halen... Yani
sonuçta meşruiyet yitiriyor halk.
Nezir. Evet yani bu bir kaynama. Öbür türlü o kadar bir trafik var ki Bahçeli ile görüşüyoruz, ufak partilerle dönüşüyoruz. Hani yani rejim kendi geleceğine ilişkin ne yapacağı konusunda anayasa yapıyoruz, yeniden yap. Hani oradaki karmaşayı da düşünün. Bununla anlayabiliyor muyum? Böyle bir bomba patlatarak. Bu olmadı. Pekke'nin bir üst düzey komutanını parçalayarak, bölerek falan, hani kendi söylediklerini üzerine söylüyorum. Süleyman Soylu söylüyor, diğerleri söylüyor. Hani velhasılı kelam bundan bir ilk başta bir şov ve prestij rantı.
Yani şurada senin sözünü şeyi ekliyorum. Obama'nın Osama Bin Laden operasyonuyla Trump'ın Bağdadi açıklaması arasındaki fark, Süleyman Soylu Trump şeyini de hatırlatıyor, onu söyleyeyim dedim. Yani seviyesini. Yani,
evet. Yani, çok hatırlı.
Bir ikisinin kesin de saç sorunu var ve kişilik ve kültür sorunu, üslup sorunu da var.
Yani ama bir farkı da var sanırım. Çünkü aslında eğer geçmiş görüşmeleri, konuşmalara falan bakarsanız Süleyman Bey'in çok üsluplu olabileceğini de görüyorsunuz. Tercihen böyle oldu. Yani Trump için bu geçerli değil. Trump neyse oydu. Anlatabiliyor muyum? Yani o da aslında çok rejime has bir şey. Yani rejimin sahnesini düşünürsek, bu rejim tiyatro sahnesi şu anda onu talep ediyor, onu oynuyor. Yoksa diğerini bilmezlikten değil, diğerini de iyi becerebildiğini, eski işte bundan 10 küsur yıl önceki kayıtlarına falan bakınız. 10 yıllık önceki, hatta o kadar bile gitmeye gerek yok. 7-8 yıl önceki kayıtlarına baktınız, onu yapabildiğini de görüyorsunuz. Şimdi ülke içerisine geldiğin zaman çok net, HDP çok kritik bir yerde duruyor. İç siyaset dengelerinde çok kritik bir yerde duruyor. Ve duruyor, çok bence rejim açısından çok endişe veren kısmı duruyor olması. Bu kadar şey yapıyorsunuz. On binlerce insanı gözaltına alıyorsunuz. Hapse atıyorsunuz. Efendim, basına çıkamıyor. Adım atamıyor. Parti binalarına basıyorsunuz. Yok Öcalan, yok şöyle resim bulduk vesaire. Sonuç, partinin, hiçbir çalışma yapmayan bir partinin tabanı pırıl pırıl duruyor orada. Hiç olmuyor.
İşte, yani şurada hesap edemedikleri şu. Önceki gün Erdal Er'le bir program yaptım, orada da söyledim. HDP'yi kapattılar. HDP'yi kapatsınlar. Yani Kürtler gidip CHP ya da AKP'ye ya da İYİ Parti'ye oy vermeyecek ki. Yani orada bir Kürt siyasi aklı var. Yani gerekirse DEVA'ya verir, Geleceğe verir, İşçi Partisi'ne verir.
Vallahi
ama ben, verir yani.
Ben CHP'ye yönebileceklerini düşünüyorum. Yani bunu bir, bence işte CHP'nin aklında da bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü CHP bir yeniden bir 31 Mart ve 23 Haziran düşür kuruyor. O yüzden biraz böyle mırın kırın edip biraz böyle low profile, yani diyelim ki çok fazla girmeden bekleyerek, yani şu anda HDP'nin kapatılmasından CHP'nin çok fazla da rahatsız olmadığını düşünüyorum.
Ama çünkü yani buradan, sonuç itibariyle Kürt siyasi hareketi organize ve bir ortak aklı var. Yani CHP der mi o akıl?
Ama stratejik olarak düşünürseniz, yani bence o Kürt hareketine bir yönde bak, bir diğer bir şeyine söyleyeyim. Bir şey söylüyor, yapmaya devam ediyor. Yani bu CHP kısmında da yapmaya devam ettiler. Bundan sonra da edebileceklerini düşünüyorum. Çünkü CHP ile ilişkiler konusunda birçok piyasaya yansıyan kısmı var. Bir de tabii ki daha anladığım kadarıyla çok Türkiye'nin durumu dolayısıyla İYİ Parti ile de kısmen belki bu söylenebilir. Çok piyasaya dönmese de konuşulanlar, edilenler var. Ben özellikle bu İstanbul Belediyesi'nde etrafında da o ilişkilerin pekiştiğini düşünüyorum. Yani bu çok böyle taktiksel olarak kalmıyor. Bence o biraz kalıcılaşıyor o şey. Yani ben burada şimdi ne olacağı çok önemli değil. Burada getirmeye çalıştım. Ben onun üzerine kafa da yormuyorum. Bilemem de yani. Çok iddialı da konuşmuyorum. Bu benim sadece bir öngörüm. Varmaya çalıştığım nokta şu. Varsayalım ki HDP'yi kapattınız. Buradaki kârınız ne? çok büyük bir riskle karşı karşıyalar. %35'le bir CHP karşılarına çıkabilir. Yani bu ihtimal dahil. Çünkü HDP tabanı ne yapacaksa yapacak. Ama şunu biliyoruz. HDP tabanı ne yapacaksa muhtemelen bunu %3, %5 fireyle yapacak. Bu ne demek biliyor musunuz? %10, %11 oy bir anda konum değiştirecek. Çünkü boşluğa düşmüş durumda. Bundan rejimin kar etmesi mümkün değil. Eğer diyelim ki, yani ben seçimi çok seçim normali üzerinden düşünme taraftarı değilim. Ama o da çıkmaz sokağa. Diğer bir şey, şunu unutmamak lazım. Şimdi çaresizleştikçe Kürt hareketine, Kürt hareketinin değişik bileşenlerine yüklenmeyi kar biliyor. Bu Türkiye siyasetinin en yapılan en kolay işidir. Hiçbir şey bilmiyorsanız, hani diyor ya, acemi şoför gaza basar diye. Bu gaza, acemi şoförün gaza basması gibi. Ama şunu unutmamak lazım. Kürt hareketi, çok büyük laf edeceğim şurada. Kürt hareketi Türkiye'nin şu andaki en kıdemli, en köklü hareketidir. Bakın, o günden bugüne ordu yıkıldı. O günden bugüne CHP kaç kere yıkıldı? O günden bugüne, aratabiliyor muyum? Parti kalmadı o gün olan partiler. Yani siz 70 küsürden tutun. Hadi diyelim 70 küsürden tutmuyorsunuz. 84'ten tutun bugüne kadar. O zaman var olan kurumlardan, siyasi partilerden bir tanesi ayakta değil. Bir tanesi ayakta değil. Kürt hareketi dışında. Ve bu rejim de tam şansını deniyor. Bence Gare operasyonunun çok net gösterdiği bir şey. Muhtemelen bu rejimde öncülleri gibi çok kolay yolu seçtiği için Kürt hareketinin kurbanlarından birisi olacak. Yani hani doğrudan kurbanlı demeyeyim ama hani bu ve bunu da yani gerçekten hani bunun çok rahat bir şey, yani risksiz bir şey olduğunu da düşünüyorlar. Aslında bu çok riskli bir şey. Yani hani ve ben şunu da söyleyeyim. Bu operasyonun daha öncekiler gibi Kürt düşmanlığını çok, yani şöyle söyleyeyim, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Daha önceki yapılan işte ne bileyim işte bu bazen şeye benzetiliyor. 7 işte Haziran sonrasındaki işte Kasım'a kadar gidenki sürece benzetiliyor. Ben oradaki gibi bir verimlilikle iktidarın, rejimin bunu siyasi kâra dönüştürebileceğini düşünüyorum. Ergun Bey, sesiniz gelmiyor bana.
Ben gürültü olmasın diye sesi kısmıştım. Bu son soru. Gare operasyonunun iktidar bloğu açısından muhtemel sonuçları ne olacak? Hulusi Akar, Süleyman Soylu, Atlantik Cemaat, bir sürü boyutu var çünkü.
Vallahi şöyle söyleyeyim. Onun için somut sonuçlarını görmek için biraz daha işin soğumasını bekleyeceğiz sanırım. Çünkü o hemen şu anda olmayacak ama ben çok genel ve çok doğrudan bir cevap vereyim. Rejimin tek yönlü çöküş istikametinde önemli bir kavşak olacak sadece. Yani burada da görüyorsunuz, nereye elini atsa eline yüzüne bulaşan, nereyi yapmaya çalışsa ayağına dolanan, ne hamle hapse ayağına dolanan bir hale gelmiş durumda. Yani Gare operasyonu bunun çok net bir örneği. Hani biz burada, hani bu şunu demek değil, tabii bu Türkiye'nin zorlu süreci bitiyor demek değil, daha zorlu bir süreçte bekliyor olabilir onun arkasından. Ama şunu söylüyorum, bu rejim dökülerek çöküşe doğru gidişine devam ediyor. Yani bu dökülme, çok kritik dökülme anlarından birisi. Bir de şimdi şunu söyleyeyim, PKK meselesiyle ilgili özellikle YPG-PKK, bu rejimin çok övündüğü, hep başarı hikayesi olarak anlattığı tek şey belki buydu. Öyle değil mi? Türkiye'de terörist bırakmadık, gittik orayı işgal ettik, Irak'ı, Kuzey Irak'a girdik, Kürdistan bölgesine girdik, orada işte üsler açtık, kamplar açtık ve büyük bir fiyasko. Kurtaramadığınız gibi artık nasıl öldürüldüğünü bilmemekle beraber kesinlikle ölümlerine kendi askerlerinizin, polislerinizin, MİT görevlilerinin ölümüne sebep olduğunuz gibi bir de o kadar çok bombalamaya, 42 uçak saatlerce bombalıyor ve ilk indirme yapıyorsunuz. İlk indirmede En az 3 kayıp veriyorsunuz. Bunların hepsi rütbeli. Ve apar topar operasyon bitti açıklaması yapıyorsunuz. Hani çok böyle şey vardır böyle bilmiyorum bu gibi yorumlarda da böyle esprili şakalı şeyler söylemek istemiyorum ama hani ameliyat başarılı hasta mort deniyor. Böyle bir durum yani. Ve o, bence o mitte çözülüyor. Yani işte biz işte teröristleri peki yok ettik, bitirdik, her tarafta yendik. O mitte de çok büyük darbe vuran bir şey oldu. Ve şunu da görüyorsunuz. O kadar kadrosal çözülme, o kadar bürokratik çözülme, o kadar usul üzerinden, üslup üzerinden, kurumsallık üzerinden çözülmenin bir bedeli oluyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yani şu anda maalesef büyük bir trajedi, gülünecek bir şey değil ama yani tırnak içerisinde söylüyorum şeyi yani çok acınacık yani çok vahim durumda olduğunu gösteriyor, görüyorsunuz askeri, sivil bürokrasisini. Yani sivil bürokrasiyi biliyorduk, askeri bürokrasinin de ne durumda olduğunu görmüş olduk.
Peki. Çok teşekkürler. Haftaya belki bu gelişmeler üzerine yeni bir yorum yaparız. Müsait i̇nşallah. Olursa.
İnşallah, inşallah.
İyi i̇nşallah. Akşamlar ağzına
sağlık. İyi akşamlar, iyi akşamlar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.